Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 10. ayrım. Dışarısı buz gibi soğuktu. Ayşe kızının elinden tutarak kaldırımda boş bir taksi bekledi. Mesai dönüşü olduğu için boş taksi bulmak biraz zordu. Geçenlerin hepsi doluydu. Hesabı ödeyip marketten çıktıktan sonra bir daha o sakallı adama bakmamış, nereye gittiğini görmemişti. Ana kız ayazın altında beklemeye devam ettiler. Ayşe kızıyla kocasından kendisine intikal eden Suadiye'deki bir apartmanın katında oturuyordu. Bulunduğu yere yakın sayılırdı. Ama bu soğuk havada ve güle yürüyemezlerdi. Hay aksilik diye söylendi içinden. Boş taksi geçmiyordu hiç. Biraz daha bekledi. Tam ümidini keseceği anda önünde bir minibüs durdu. Hemen kızını kucağına alıp atladı. Derin bir nefes aldı. Evleri yakındı. Suadiye Oteli'nin önünde indiler minibüsten. Bağdat Caddesi ile Çetinemeç Bulvarı arasındaki Süleyman Tevfik Sokağı'nda oturuyorlardı. Ayşe şu son 2 sene içinde yalnız yaşamaya alıştığından, karanlıktan ya da geç saatlerde eve dönmekten korkmazdı. Ayrıca bu semtler emin ve güvenli yerlerdi. Yanlarından vızır vızır arabalar geçiyordu. Gül mırın kırın ederek annesine kucağına almasını istiyordu. Genç kadın biraz daha hızlı gidebileceklerini düşünerek kızını kucağına aldı. Kocasını kaybettiği o kazadan sonra Ayşe'yi büyük bir ürkeklik almış ve araba kullanamaz olmuştu. Hatta bu nedenle hafif hasarlı Honda'yı da satmıştı. Ama yavaş yavaş yeniden hayata bağlandığı şu günlerde arabaya olan ihtiyacı artıyordu. Konuyu yeniden düşünmeli ve gerekirse yeni bir araba almalıydı. Eve vardıklarında saat 7 sularındaydı. Hiç de geç sayılmazdı. Fakat genç kadın nedense içindeki o huzursuzluğun devam ettiğini duyumsuyordu. Oysa huzursuz olması için hiçbir neden yoktu. Bilakis bir an önce kızını doyurup uyutmayı, sonra telefonla Semih'i aramayı düşünüyordu. Son zamanlarda geceleri uzun uzun saatlerce görüşmeye adet edinmişlerdi. Özellikle Semih'in telefonda buram buram erotizm kokan hikayelerini, esprilerini ya da kendisine yağdırdığı iltifatları dinlemekten büyük zevk alıyordu. Bu gece sevgilisi yine saatlerce nasıl seviştiklerini anlatacaktı. Ayşe apartmanın bahçeye bakan ilk katında oturuyordu. Tüm pencerelerde demir parmaklıklar olduğu için güvencedeydi ve şimdiye kadar en ufak bir vaka yaşamamıştı. Apartmanın ana giriş kapısını açarken gözü bir an arkadan geçen taksiye takıldı. Çok kısa bir an arabanın arka koltuğunda oturan adamı görür gibi oldu. Sanki içinden bir his onu dürter gibi olmuş ve dönüp yola bakmıştı. O yüzü tanır gibi oldu. Az önce Migros'ta karşılaştıkları adamdı. Yoksa yanılmış mıydı? Galiba adamın da kendisi gibi karısını ve çocuğunu kazada kaybetmiş olduğunu öğrenmesinin psikolojik etkisiydi bu. Hatalı bir benzetme. Hala olayın etkisinde olmalıydı. Hatta yanıldığını anlamak istercesine sokakta uzaklaşan arabanın arkasından baktı bir süre. Ama karanlıkta göremedi arabanın içindeki silüeti yeniden. Küçük kızı hiçbir şeyin farkında değildi ve annesinin bir an önce kapıyı açmasını bekliyordu. İçeriye girdiler. İkisi de soğuktan kızarmışlardı. Evin sıcaklığı onlara çok tatlı geldi. Genç kadın kızını soyarken aklı hala o adamdaydı. Gül oyuncaklarını çıkararak salonda kendi kendine oynamaya dalmıştı. Ayşe de doğru mutfağa gitti. Tavukları teflon tavaya koyup kızartırken dünden kalma patates püresini de ısıtmaya başladı. Kızına bir bardak da süt koydu. Bu kadarı ona yeterdi. Kendi hiç aç değildi. Belki yatarken bir şeyler atıştırırım diye düşünüyordu. Hayallere dalmıştı yine. Semih'i ve geçirdikleri nefis günü düşünüyordu. Böyle günlerin sonunda çok yorgun düşüyordu. Sevgilisi bir boğa kadar azgındı. Neden sonra salondan akseden seslerle daldığı hayallerden silkindi. Gül biriyle konuşuyordu. Önce yanıldığını, kızının her zaman yaptığı gibi bebekleriyle kendi kendine konuştuğunu sandı ama bu bir erkek sesiydi. Gül'ün sesine hiç benzemiyordu. Merak etti ve mutfaktan çıkmadan "Gül!" diye seslendi. Kapının çaldığını salondaki halının üzerinde bebekleriyle oynayan küçük kız duymuştu. Hiç sesini çıkarmadan yerinden kalktı ve sokak kapısına doğru yürüdü. Kapıyı açtığında karşısına çıkan adamı tanımıştı. Markette onunla şakalaşan sakallı amcaydı gelen. "Merhaba," dedi güler yüzlü yabancı. Gül de hiç yadırgamadan ona "Merhaba," diye fısıldadı. "Annen nerede?" "Mutfakta. Sana yemek mi hazırlıyor?" "Hı." "Ona bir sürpriz yapalım mı?" "Ne sürprizi?" "Onu güldürecek bir şaka." "Yapalım," dedi yabancıyı hiç yadırgamadan. "Beni içeri alacak mısın?" Kız başını salladı. Gül herkese sokulgandı. Yabancı ona sus işareti yaptı. "Hiç sesini çıkarma ama. Sonra yapacağımız şakayı anlar, tamam mı?" Kız yeniden sessizce başını salladı. Sakallı adam sessizce içeri süzülmüş ve usulca kapıyı kapatmıştı. İşin en zor kısmını başarıyla hallettiğine inanıyordu. Kulaklarını dikip mutfaktan gelen sesleri dinledi. Telefondaki kızaran tavukların cızıltılarını duyuyor ve etrafa yayılan et kokusu burnuna çarpıyordu. O sırada Ayşe'nin mutfaktan yükselen sesini işitti. "Gül!" Katil sırıttı. Kadın içeride bir yabancının olduğunu hissetmişti galiba. Küçük kıza yeniden sus işareti yaptı ve ona halının üzerinde oturmasını işaret ederek mutfağa doğru ilerledi. Bu arada ara kapıyı kapatmayı da ihmal etmemişti. Küçük kızın olanları görmesini istemiyordu. Belki gayesini gerçekleştirmek için 2 saat sonra eve gelse, yani Gül uyuduktan sonra ziyaretini yapsa çok daha iyi olurdu. Ama olası aksilikleri hesaba katmak zorundaydı. Kendini riske atamazdı. İlerleyen saatlerde eve girmek zorlaşabilirdi. Ayşe ile tam mutfak kapısının önünde burun buruna geldiler. Genç kadın neredeyse şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Elinde olmadan "Aa!" diye ufak bir çığlık attı. O kişiyi mutfağın kapısının önünde görmek hiç beklemediği bir şeydi. "Ne işiniz var burada?" diye sordu kekeleyerek. Yabancı gayet rahat bir şekilde cevap verdi. "Sizi ziyarete geldim." Ayşe kekelemeye devam etti. "Ziyarete mi? Ne münasebet. Sizi çağırmadım ki." "Buna gerek var mı?" Yabancı buz gibi bir ses tonuyla konuşmuştu. "Beyefendi, sizi tanımıyorum bile. Evimde ne işiniz var?" "Ama ben sizi tanıyorum." Kadın hala üzerindeki şaşkınlığı atamamıştı. "Nereden?" diye sordu. "Bir saat kadar önce tanışmadık mı?" Ayşe dehşetle adamın yüzüne baktı. "O rastgele bir karşılaşmaydı. Size evime gelme hakkını vermez. Sizinle tanışmışlığımız, görüşmüşlüğümüz yok." Katil soğukkanlılıkla karşılık verdi. "O rastgele bir karşılaşma değildi Ayşe Hanım. Sizi uzun zamandır takip ediyorum. Siz tarafımdan seçilmiş bir insansınız." Genç kadın yavaş yavaş üstündeki ilk şaşkınlığı atmaya başlamıştı. "Ne demek oluyor bu?" diye söylendi. "Seçilmiş olmak da ne demek? Hala anlamadınız mı?" "Hayır, hiçbir şey anlamadım ve hemen evimden çıkıp gitmenizi istiyorum. Üzgünüm ama artık çok geç, gidemem." Ayşe bir an yerine mıhlandı. İçinde bulunduğu şartların hiç de normal olmadığını anlamıştı artık. Bu adam tehlikeliydi ve kötü niyetler taşıyordu. Ama ne istediği hakkında henüz kesin bir bilgisi yoktu. İçgüdüsel bir davranışta korunmaya geçmek istedi. O bir saldırgandı. İlk aklına gelen ırzına tecavüze yelteneceğiydi. Salonda oturan küçük kızını hatırladı birden. Gül neredeydi? Acaba hala salonda bebekleriyle oynuyor muydu? Bu herif nereden ve nasıl girmişti dairesine? Kendini çabuk toparladı. "Kızım nerede?" diye sordu. "Onun için endişelenmeyin. İçeride oynuyor. Çok uslu ve söz dinleyen bir kız. Bizi rahatsız etmek istemeyeceğine eminim. Size bir sürpriz yapmak için geldiğimi söyledim ona. Çok sevindi." Ayşe adamın gayesini anlar gibi olmuştu. Bir adım geri çekildi. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu yeniden. "Tahmin edemediniz mi?" "Galiba niyetinizi anlıyorum ama asla buna izin veremem. Asla. Bana elinizi sürmeye kalkışırsanız ciyak ciyak bağırır ve bütün komşuları ayağa kaldırırım." Katil soğukkanlı bir şekilde gülümsedi. "Yanılıyorsunuz Ayşe Hanım. Size tecavüz gibi bir niyetim yok. Bunu hiç yapmam." Sendeledi genç kadın. Bir adım daha mutfakta geri çekilirken aklından ihtimalleri geçirmeye başladı. Adamın niyeti ırzına tecavüz değilse neydi? Adi bir hırsız mıydı? "Yo" diye geçirdi aklından. Bu sıradan bir hırsız olamazdı. Normal hırsızlar böyle davranamazdı. Hele daha akşam sayılacak bu saatlerde eve girmezlerdi. Hem karşısındaki adamda hiç de hırsız hali yoktu. Aynı soruyu bir daha tekrarladı. "Öyleyse ne istiyorsunuz?" "Sosyal adalet." "Ne? Sosyal adalet mi? O da ne demek?" "Bunda şaşılacak bir şey yok. Fakat anlamayacağınızı biliyorum Ayşe Hanım." "Neden bahsediyorsunuz siz? Yani beni zengin biri sanıp para mı koparacaksınız? Yaptığınız soygun mu? Benden alıp fakirlere mi dağıtacaksınız?" Katil kısık kısık güldü. "Yoksa beni modern bir Robin Hood mu zannettiniz?" Adam kararlı fakat sakin görünüyordu. Durum Ayşe'yi cesaretlendirdi. "Son defa söylüyorum. Hemen çıkıp gidin evimden. Yoksa sizin için kötü olur." Adam hiç oralı olmadı. "Yok canım. Ne yapabilirsiniz bana?" Genç kadın nefretle tısladı. Korkmuştu ama bu korku şuurunu paniğe uğratacak düzeyde değildi. "Sen manyağın tekisin." "Evet, benim için böyle söyleyenler oldu. Ama kurbanlarım değil, sadece doktorlar. Onlar bile bu kelimeyi kullanmadılar. Meramlarını daha yumuşak tıbbi terimlerle ifade ettiler. Yine de sonuçları oydu ama. Beni bir tür ruhsal bozukluğu olan hasta tanımlamasıyla teşhis ettiler. İsterseniz koydukları teşhisin tam tıbbi tanımlamasını da size söyleyebilirim. Bunu işitmek ister misiniz? Hoşunuza gider mi? Açıklamamın bence bir sakıncası yok." Ayşe artık ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyordu. O an birden sanki beyninde bir şimşek çaktı. Bu adamın kim olduğunu anlamıştı. "Sen osun, diye bir ses çıktı kuruyan dudaklarının arasından. Katil yüzündeki muzaffer ve mutlu tebessümle sırıtırken, "Kim?" diye sordu. "Şu gazetelerde okuduğumuz şair katil. Bravo, tam isabet, iyi bildin, zekiymişsin." Genç kadın, içinde bulunduğu tehlikenin umduğundan da öte olduğunu acı acı anlamıştı. Kurbanlarının boynunu keserek öldürdüğünü gazetelerden de, televizyonlardan da takip etmişti Ayşe. Fakat şimdi aklının almadığı şey, bu vakanın kendi başına gelmesiydi. İnanılır gibi değildi. 13 milyonluk şehirde manyak katil bula bula kendini seçmişti. Bir an kabus görüp görmediğini düşündü, hatta inanamadı. Olamazdı bu. Ama ne rüyaydı ne de kabus görüyordu. Gerçeklerle karşı karşıyaydı. Migros da hüzünlü, hassas, kaybettiği ailesinin acısını sergileme demek numaraydı. Hep kendine yaklaşmak için tertiplenmiş oyundu. Buna izin veremezdi, ölmek istemiyordu. Daha genç, hayatı dolu dolu yaşamak isteyen biriydi. Yaşamında aşkı bile yeni tatmıştı ve büyütmek zorunda olduğu bir de evladı vardı. İşte o an içindeki yaşam direnci birden arttı. Çılgın gibi kendini savunacak bir şey aradı. Kızgın teflondaki tavuklar kavrulmaya başlamıştı. Elini ani bir kararla teflon tavanın sapına uzattı ama kavrayamadı. Karşısındaki adamın bu kadar seri ve atak olacağını tahmin edememişti. Ondan sonraki olaylar o kadar seri gelişti ki Ayşe sivri uçlu sustalının ne zaman boynuna saplandığını bile anlayamadı. Kesif bir duman vardı mutfağın içinde. Katil genç kadının yere devrilen cansız bedeninin yanından ayağa kalkarken ilk iş olarak ocağın düğmesini kapattı. Her zamanki gibi soğukkanlıydı. Ufak mutfak penceresine uzanıp camı açtı. Dumanın pencereden çıkıp gitmesini, mutfaktaki ağır yanık et kokusunun dağılmasını bekledi. Sustalının üzerindeki kanı Ayşe'nin pantolonuna silerek temizledi. Görevi bitmiş sayılırdı. Arkasını döndüğü anda beklemediği bir şeyle karşılaştı. Küçük Gül salonun kapısında hiç kımıldamadan ona bakıyordu. "Annem nerede?" diye sordu yavrucak. Katil adeta dona kalmıştı. Kesinlikle küçük kızın kanlar içinde mutfağın karoları üzerinde yatan annesinin cesedini görmesini istemiyordu. Küçük kız temiz ve masumdu. Hemen mutfağın kapısını kapatmak istedi. Kekeledi adam. "Şey," diye mırıldandı. "Sana yemek hazırlıyor. Birazdan gelecek." Başka ne diyebilirdi ki? "Ben annemi görmek istiyorum. Daha sonra görürsün." "Hayır, ben şimdi görmek istiyorum." Katil yere diz çöktü. Ellerinde hala kan lekeleri vardı ama aldırmadan Gül'ün tombul yüzünü avuçlarının arasına aldı. İçinden şefkatle onu öpmek istedi. Kız ısrarla aynı şeyleri söylemeye devam ediyordu. "Annemi istiyorum." Adamın gözlerinde iki damla yaş belirdi. "Yapma Gül, lütfen beni mecbur bırakma. Senin yaşamanı istiyorum. Buna hakkım yok, yalvarırım." Çocuk hiçbir şey anlamadan yabancının yüzüne bakmaya devam ediyordu. Ama adamın yasaklayıcı tavırlarından dolayı artık ondan hoşlanmadığını algılamaya başlamıştı ufak beyni. Kız annesinin yanına gitmek için bir hamle yaptı, sakallı adam buna izin vermedi. Kıza acıyarak baktı. Bu defa planları alt üst olacaktı. Geride şahit ve kendisini teşhise yarayacak kişi bırakamazdı. Bakışlarını kızdan ayırmadan iki yana salladı başını. "Olmaz," diye inledi. Kız da ağlamaya başlamıştı. Katilin eli üzüntüyle cebine kaydı. Sustalıyı bir kere daha çıkarıp açtı. Olacaklardan habersiz küçük yavru hiçbir tepki göstermedi. O yalnızca annesinin yanına gitmek istiyordu. Adamın üzüntüsü samimiydi. Fakat her türlü olasılığa da evvelden hazırlıklıydı. En kötü ihtimali düşünerek yanına bir iki şiir daha getirmişti. Şimdi bir tercih yapmak zorundaydı. Gül'ün yakasına iliştirecekti bu kez şiiri. Bu sonucu hiç istememişti. Bırakmayı tasarladığı şiiri seçti, kısık sesle içinden okudu. Harika bir şiirdi. "Patik yap kunduracı, bol bol patik. Bebeler için ilk adımı atacak. Çocuklar için koşacak, oynayacak. Terzi abla, mini mini elbiseler dik. Yazlık, kışlık, mevsimlik. Saçlarına kurdela, bileklerine bilezik. Ama şu dünya hali, bin türlü kaza, bela. Ama bunca hastalık, gıdasızlık, verem. Tabutçu, ölçünü büyük tut büyük. Çocukların öldüğünü istemem." Gözlerinde yaş hala vardı adamın. Bu gece ilk defa evine huzur içinde dönemeyecekti. Mutfağın, salonun ışıklarını söndürdü. Sonra sessizce daireyi terk etti. Kimse tarafından görülmemişti. Gecenin ayazında Bağdat Caddesi'ne kadar yürüdü. Mutsuzdu. Süleyman Tevfik Bey sokağının içindeki apartmanın önü mahşer gibiydi. Polis bu defa basın mensuplarının bahçeden içeriye girmelerine izin vermemişti. Sokağın muhtelif zaviyelerine yerleştirilmiş kameralar harıl harıl çalışıyorlardı. Cinayetin üzerinden 2 gün geçince daireden yükselen pis koklar karşısında kapıcı, şüphelenerek Ayşe Süzen'in annesi Macide Hanım'a telefon etmek zorunda kalmıştı. İlk gün sabah ve öğle servislerinde kapıyı çalmasına rağmen açılmamasından kuşkulanmıştı. Ama ikinci gün bütün apartman girişini kaplayan kokudan huylanmıştı. Evin bir anahtarı da genç kadının annesinde vardı. Kızıyla yaptığı son münakaşadan sonra evhamlanan kadın, yanına kocasını da alarak telaşla kızının dairesine koşmuştu. Kapıcıyla birlikte içeri girdiklerinde gördükleri manzara karşısında çığlık çığlığa dışarıya fırladılar. Karşılaştıkları manzara tüyler ürperticiydi. Genç kadın ve ufak çocuğu mutfakta koyun koyuna ve kanlar içinde yatıyorlardı. Macide Hanım fenalıklar geçirdi. Oracıkta bayılıverdi. Apartman sakinleri etraftan yetişerek kadını ayıltmaya çalıştılar. Yaşı iyice ilerlemiş, baba Hakkı Bey'i zorlukla iskemleye oturttular. Adamcağız titreyerek ağlıyor ama ağzından tek kelime çıkmıyordu. Görevli polis ekibinin başında yine komiser Kenan vardı. Adamın sıkıntısı asık yüzünden okunuyordu. Bu 4. cinayetti ama sonuca gidecek bulgular yoktu ortada. Basın mensupları polisin yapacağı açıklama için bekleşiyorlardı. Cinayetlerin bir ay içinde 4'e ulaşması ister istemez medyanın gündeminde baş sırayı almıştı. Hemen hemen her gazetede şair katille ilgili yorumlar yer alıyordu. O sabah cinayet haberinin GTV'ye ulaşmasından önce Tülay, böcek ilacından zehirlenen fabrika işçilerinin sağlık durumlarını incelemek üzere Ok Meydanı Hastanesi'ne gittiğinden olay yerine Cahit ile Nizam geldiler. Kameraman olarak da yanlarında Oktay adlı yeni bir arkadaşları vardı. Basın mensuplarının içeriye alınmaması şikayetlere ve homurdanmalara yol açmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Gazeteciler öldürülen ailenin ebeveynleriyle görüşmek için sıraya girmişlerdi. Şimdilik olay hakkındaki aydınlatıcı tek bilgiyi kapıcıdan elde edebilmişlerdi. "Artık bu işin suyu çıktı," diye söylendi Nizam. "Polisin aczini anlamıyorum bir türlü. Nasıl oluyor da 4 ayrı yerde cinayet işlenir de polis en ufak bir ipucu bulamaz. Hayret bir şey doğrusu." Cahit sesini çıkarmadı ama arkadaşına hak verdi. Polisin bir manyakla karşı karşıya olduğu su götürmez bir vakaydı. Bu tür hasta kişilerin suç işleme yönünden aşırı zeki ve dikkatli olduklarını bir yerde okuduğunu hatırlıyordu. Fakat ne olursa olsun 4-5 yaşlarındaki bir bebeğin boğazının kesilerek öldürülmesinin insanlıkla bir ilgisi olamazdı. Cahit henüz öldürülen çocuğu görmemesine rağmen şuur altında katile karşı şiddetli bir nefret duymaya başlamıştı. Yaklaşık 45 dakika daha dışarıda soğuğun altında bekleştiler. Nihayet komiser Kenan sokak kapısının önünde göründü. Açıklaması çok kısa ve yetersizdi. Genç anne ve kızının öldürülmesinin de bundan önceki katil tarafından yapıldığını ifadeyle yetindi. Polisin olayı aydınlatmak için elinden geldiğince çalıştığını söyledi. Soruları "yorum yok" diyerek geçiştirdi. Sonra arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Ölenlerin resimlerinin çekilmesi için basına 15 dakikalık bir süre tanınmıştı. Gazeteciler daireye üşüştüler. İçerideki memurlar onları mutfaktan içeriye sokmadı. Fotoğrafçılar ve kameramanlar mutfak kapısının önüne yığılarak vazifelerini yapmaya çalıştılar. Evin içi bir anda mahşer gibi oldu. Cahit ve Nizam daha sonra salona daldılar. Salondaki halının üzerinde de kan izleri vardı. Orada bulunan bir sivil polis, küçük kızın muhtemelen salonda öldürüldüğünü, sonra katil tarafından yerde çekilerek mutfağa annesinin yanına götürüldüğünü söyledi. Macide Hanım kanepede kocasının yanına büzülmüş kalmıştı. Herhalde ilk şoku atlatmış olmalıydı ki şimdi tiz ve sinirli bir sesle olsa olsa bu işi kızının sevgilisi Semih adında birinin yaptığını iddia edip lanetler okumakla meşguldü. "Semih denen adamla konuştunuz mu?" diye sordu Tülay. "Henüz fırsat bulamadık," dedi Cahit. "Ama hala emniyette sorgulanıyor. Sorgusu bitmemiş. Sorgu sonunda tutuklanır mı, tutuklanmaz mı Allah bilir." Tülay Cahit'i süzdü bir süre. "Ne dersin? Sence katil o adam olabilir mi?" "Hiçbir fikrim yok," diye homurdandı Cahit. "Tek bildiğim bu işin artık suyunun kaçtığı. Polis bir şey yapmalı yahu. Ne rezalet bu. Herif 2 günde bir hunharca insanları kasap gibi doğuruyor. Şehre korku saldı valla. Bugün konuştuğum halktan kişileri bir dinleseydin kimse evinden bile çıkmak istemiyor." Haber servisinin salonunda çayını yudumlayan Nizam, "Bence katil o adam olamaz," diye mırıldandı. "Neden?" diye sordu Tülay. "Bir kere öldürülen kadının annesine Semih denen adamın tipini sordum. Sakallı değilmiş. Ayrıca sarışın ve kısa boylu biriymiş. Yani sizin o meyhanede öğrendiğiniz adamın fiziğine uymuyor. Ayrıca Nurperi Koç'un konuştuğu adamın eşkaline de pek benzemiyor. Cahit o adamın oldukça yakışıklı biri olduğunu söylemişti, değil mi? Cahit omuzlarını silkti. Evet, diye homurdandı. Benim ak merkezde gördüğüm adam film artisti gibiydi. Tülay itiraz etti. Ama söylediğinize göre adam mimarmış, yani okumuş ve kültürlü biri. Unutmayın ki bu haltı yiyen herif tahsilli ve sanatkar biri. Edebiyattan ve şiirden anlıyor. Nizam, fakat ikisi de sakallı değil, dedi. Tülay, tek ölçü sakal olamaz. Takma sakal kullanmadığını nereden bileceğiz? Nizam biraz bozularak, o da doğru ya, diye fısıldadı. Allah'tan bu iki kıstas katili tespite yeterli değil. Aksi halde ben de okka altına gidebilirdim. Hem sakallıyım hem de şiirden anlarım. Gülüştüler. Ha, diye söylendi Tülay. Bu arada son şiiri de biliyor musun? Tabii, dedi Nizam. Ziya Osman Saba'nın ünlü Patik Yap Kunduracı şiiri. Bir hayli de eski, 1950'lerden kalma. Ezbere bilir misin? Hayır, ama polis bülteninden okuyunca anımsadım. Genç kız hırsla homurdandı. Bu katil beni çıldırtacak. Bir türlü anlayamıyorum. Neyi ispatlamaya çalışıyor yahu? Şiirleri bırakmasının hikmeti ne? Anlatmak istediği bir şey var ama çözemedik, dedi Nizam. Bir süre çaresizlik ve umutsuzlukla sustular. Sessizliği bozan Cahit oldu. Birimiz emniyet müdürlüğüne gidip şu mimarın sorgulanmasının akıbetini incelesek ha nasıl olur diye söylendi. Üçü de birbirine baktı. Bu gece nöbeti olan var mı diye sordu Tülay. Ben nöbetçi değilim dedi Nizam. Ben de diye fısıldadı Cahit. Genç kız muzip bir edayla gülümsedi. Bu gece benimle içki içmeye kim gelir? İki erkek garipseyerek kıza baklar. İçki içmeye mi? Niye şaşırdınız yahu? Yeşilaycı değilim ya. Öyle de dedi Cahit. Seni içki içmeye hiç hevesli görmemiştim. Şaşırttın beni. Eh, arada sırada benim de canım bir kadeh içmek çeker. Hayrola, yoksa bir şey mi kutlayacağız? Genç kız biraz ezilip bozularak fısıldadı. Pek öyle sayılmaz. İsterseniz buna görev gereği de diyebilirsiniz. Delikanlılar durumu anlar gibi olmuşlardı. Nizam başını salladı. Eğer düşündüğüm gibi ise ben yokum. Hayır, kesinlikle o pis yere gitmem, diye söylendi. Cahit de şaşkın şaşkın kıza bakıyordu. Gerçekten barbunun meyhanesine mi gitmek istiyorsun, diye sordu. Evet, daha önce gitmek istiyordum ama nöbetlerden fırsat bulamadım. Bu gece ben müsaitim ama öyle bir yere yalnız gidemem. Birinizin bana refakat etmesi lazım. Cahit, kesin kararlı mısın, diye sordu. Tülay evet anlamında başını sallanca, o zaman bu iş bana düşüyor, diye Cahit söylendi. Genç kızı fikrinden caydıramayacağını çok iyi biliyordu. Tülay'ın da tercihi pek tabii ki Cahit'ti. Aralarında görev bölümü yaptılar. Nizam Emniyet Müdürlüğü'ne gidecek, onlar da Barbon'un meyhanesine yollanacaklardı. 10. ayrımın sonu sayfa 128, devamı 11. ayrımda.